Ayrım 14, sayfa 112. Louis Blanc, servetin üretimi hakkında düşündüklerini ortaya koyduğu gibi, servetin bölüşülmesi, distribution de la richesse meselesiyle de meşhur olmuştur. O, bu hususta herkesin kabiliyetine ve herkesin ihtiyacına göre eşittir. A chacun selon ses capacités, A chacun selon ses besoins düsturunu kabul etmiştir. Bu düstura göre görevler kabiliyetlere göre olmalı. Hak ise ihtiyaca göre alınmalıdır. Louis Blanc gibi siyasi iktisadı inceleyen ve tenkit eden, fikir ve düşüncelerini sırf ilmi esaslara istinad ettirmek isteyen ve 1840-1848 tarihlerinde eserlerini yayınlayarak şöhret kazanan Fransız sosyalistlerinden birisi de Joseph Proudhon'dur. 1809-1865. Proudhon, 1840'ta bilahare çok şöhret kazanan Mülk Nedir? Que est-ce que la propriété ünvanlı eserini yazıp neşretmiştir. Bu eserin ihtiva ettiği fikirlerin özetini bizzat müellif bir düstur mahiyetinde olan şu iki kelimeyle ifade eder. Mülk, hırsızlıktır. La propriété, c'est le vol. 1846'da intişar eden iktisadi tenakuzlar sistemi yahut sefalet felsefesi. Sistem de contradiction économique ou philosophie de la misère adlı eserinde Proudhon, iktisadi manzume, sistemlerin mutlak olmayıp birer makule, eşittir kategori olduğunu gösterir. Her iktisadi makulenin iyi ve kötü tarafları vardır. Bugünün iktisadi teşkilatında mevcut iyi cihetleri iktisatçılar gösterirlerse de kötü taraflarını göstermekten çekinirler. Kötü cihetleri sosyalistler keşfetmek ve göstermekle uğraşırlar. Asıl mesele mevcut iktisadi teşkilatın kötü yönlerini yok ederek iyi kısımlarını muhafaza eden bir iktisadi sistem bulmaktır. Bu müsbet neticeye ulaşmak emeliyle Proudhon, kendisinden evvel gelen iktisatçıların ve sosyalistlerin fikir ve düşüncelerini tetkik ve tenkit etmiştir. Yukarıda söylenilen fikri ve fiili hareketler Fransa'da cereyan ederken, İngiltere'de dahi aynı tarzda hareketler eksik değildi. 1838 tarihlerinden itibaren İngilizler arasına da iktisadi ve siyasi talepleri birleştirerek istihsal kabil olacağı fikri epeyce yerleşir. Chartism eşittir şartizm hareketi bu fikrin mahsulüdür. Chartizmin 100 binlere ulaşan taraftarlarının büyük ekseriyeti bu hareketten iktisadi faydalar bekleyen amelelerdi. Amelenin iktisadi talepleri bütün özel mülklerin devlet tarafından satın alınması, çalışma saatlerinin tanzimi gibi pratik birkaç noktada toplanıyordu. Hareketi idare eden siyasetçiler iktisadi taleplerle beraber belki bundan daha bariz bir surette sırf siyasi ıslahat, bilhassa seçim işlerinde genel oylama ve gizli rey verme usulünün uygulanmasını istiyorlardı. 19. asrın başlarında en çok Fransa ve İngiltere'de ortaya çıkan sosyalizm fikri Almanya'nın da meşhuru değildir. 19. asrın başlarında yaşayan filozof Fichte mevcut cemiyeti tenkit ederek müesseselerinin yenilenmesine ve iyileştirilmesine dair düşüncelerini açıklamıştır. Dipnot 11. Johann Gottlieb Fichte 1762-1814 yayıncının notu. Fichte bütün maddi serveti devlet tarafından idare edilen bir cemiyet tasavvur ve tavsiye ediyordu. O cemiyette üretim ve servetin bölüşülmesi tamamen devletin yeddi idaresinde bulunacaktı. 1830'dan sonra Alman muharirlerinden bazıları Fransız hayalci sosyalistlerinin fikirlerinden mülhem olarak neşriyatta bulundular. 1845 tarihlerine doğru Alman filozofu Hegel ile Fransız sosyalisti Proudhon'dan fikir ittifak ederek sivrilen iki Alman Gürün ve Hess sosyalizm hakkında şayane dikkat eserler yazmışlardır. Fakat bütün bu eserler geniş dairelere ve özellikle amele arasına dağılmamış ve pratik etkileri hemen hiç görülmemiştir. Almanya'da sosyalizm hareketine daha yakından tesirli olan etkenler 1835 senelerine doğru Almanya'nın canlandırılması, birleşmesi ve yenileşmesi gayesine hizmet maksadıyla kurulan gizli cemiyetler olmuştur. Bu gizli cemiyetler ihtiralciydiler. iktidar vasıtasıyla gayenin elde edilmesi mümkün olacağına inanıyordular. Kurulmalarından bir müddet sonra bu cemiyetler ikiye ayrıldı. Birisi sırf siyasi inkılap isteyenler, diğeri sosyal inkılabı hedef edinenler. Sosyal ihtilal sayesinde Almanya'yı ihya ve Almanların saadetini sağlamak emelinde bulunan gizli cemiyetlerin meşhuru 1836 senesinde kurulmuş olan Adiller İttifakı'dır. La Ligue des Justes ki azasından çoğu sanat erbabındandı ve işlerinden en çok çalışan ve iş gören Magdeburglu Weitling namında bir terziydi. Dipnot 12. Wilhelm Weitling 1808-1871 yayıncının notu. Weitling 1838'de insanlık nasıldır ve nasıl olmalıdır? Die Menschheit, weil sie sein und weil sie sein sollte ünvanlı bir eser yazmış ve mensup olduğu gizli cemiyeti Fransız cumhuriyetperverleri ve sosyalistleri ile birleştirip birlikte bütün insanlık için çalışmak istemiştir. Weitling, Avrupa'nın muhtelif memleketlerini gezip dolaşarak her tarafta komünistlik propagandası yapmıştır. Bu suretle sosyalizm beynelmiler bir şekil almaya başlamıştır. Weitling'e göre yeni insanlık cemiyeti bir ihtilalden doğacaktır. Zulüm ve sefaletten müzayaka ve ıstırabın son derecesine düşen amele ayaklanarak mevcut cemiyeti alt üst edecek ve o sırada yani ihtilal ve hercü merç esnasında bir büyük adam zuhur ederek tam komünizm kuruluncaya kadar olayları diktatörce idare edecektir. Weitling bu büyük adama yeni Mesih namını veriyor. Bu yeni Mesih birinci Mesih'in talimatını tamamen yerine getirecektir ve büyük vazifesini yerine getirip tamamlamadan iktidar hakimiyetini yani yeni tabir ile diktatörlüğü elinden bırakmayacaktır. Weitling de Fransız hayalci sosyalistleri gibi ilkel nasraniyeti, baskı altında kalmış cemiyet sınıflarının komünizm kurmak gayesiyle ettikleri bir ayaklanma ve ihtilal şeklinde anlıyordu. Ve kendisi yeniden öyle bir kıyam ve ihtilal oluşturmak istiyordu. Bu maksatla iki meşhur kitabını yazmıştır. Günahkar Fakirin İncili, Das Evangelium des Armen Sünders ve Hürriyet ve Ahengin Garantisi, Garantien der Harmonie und Freiheit. Bu iki kitap okuyanlarında çok derin tesirler bırakmıştır. 19. asırda Weitling'e kadar sosyalizme dair fikir ve kitap neşredenlerin, sosyalizm hareketinde asıl ameleye ön ayak olanların, hemen hiçbirisi amele arasından, işçiler sınıfından çıkmış değildi. Bunlar ya Saint-Simon gibi asılzade insaniyet perverler, ya Owen gibi şefkatli sermayedarlar, yahut Fichte ve Louis Blanc gibi mütefekkir, yazar ve hatipler arasından çıkıyorlardı. Weitling, sanat erbabındandır. Bir tür ameledir. Ve onun ruh üflediği cemiyet üyelerinin ekseriyetini kendi elinin emeğiyle çalışanlar teşkil eder. Bu yönden sosyalizm tarihinden bahsedenler, Weitling'i başka sınıflardan olan birinci tabaka sosyalistleriyle asıl amelenin kendi emellerini ve maksatlarını takip yolunda kurduğu teşkilat ve hareket arasında bir irtibat halkası telakki ederler. Weitling'in eserlerini okuyan ve Adiller İttifakı'na dahil olan Karl Marx, Weitling'in eserleri münasebetiyle Alman proleterleri proleterliğin nazariyatçısıdır. Nasıl ki İngiliz proleterleri iktisatçısı ve Fransızlar da siyasetçisidir demiştir. Karl Marx 1847 tarihine doğru kendini göstermeye başlar. Dipnot 13. Marx Protestanlığa geçmiş zengince bir Yahudi ailesindendir. 1918 senesi Kolonya şehrinde doğmuş ve bir Alman baronunun kızıyla izdivac etmiştir. Hayatı başta gazetecilik etmek, ihtilalci teşkilatlar yapmak ve bundan dolayı memleketten memlekete kovulup dolaşmak ile geçmiştir. Hayatının ikinci devresi olan 30 seneyi Londra'da bilhassa felsefi ve iktisadi eserler yazmak ve yayınlamakla geçer. Marx, gençliğinde bile ihtilallere bizzat iştirak eden, halkın karşısına çıkıp utuklar irad eden bir ihtilalci olmaktan ziyade çalışma hücresinde çalışıp eserler vücuda getiren, bu eserleriyle ihtilalci hareketlere tesir icra eyleyen bir ilim adamı fıtratındaydı. Marx'ın ilmi kapasitesi ve ilmi çalışmaya yatkınlığının fevkalade olduğunu en şiddet hasımları bile inkar etmezler. Başlarda özellikle felsefe ile iştigal etmiş olan Marx, Hegel'in eserlerini inceleyerek onun siyasi fikirlerinin tam zıddı fikirlere ulaşmış, sonra felsefeden iktisadiyat ve içtimaiyat tetkiklerine geçmiştir. Zamanımızın en büyük iktisatçı ve sosyal ilimcilerinden sayılabilecek olan Karl Marx, Alman felsefeleri ile Fransız sosyalistlerinin nazariyelerini kendi tenkit süzgecinden geçirip birbirine bağdaştırarak kendi sosyal disiplinini, Marksizmi eşittir Marksizm tesis etmiştir. Bu meslekin tesisinde Marx'ın sadık dostu Friedrich Engels'in çok yardımı dokunmuştur. Marksizmde Engels'in Marx'a yakın emek payı geçmiştir. Hatta Marksizm nazariyatının bazı kısımlarını Marx'tan evvel Engels ifade ve beyan eylemiştir. Marx'ın iktisadiyat sahasında ilk bilinen eseri, Proudhon'un sefaletin felsefesini tenkiden yazdığı Felsefenin Sefaletidir. Dipnot 14. La Misère de la Philosophie. Réponse à la Philosophie de la Misère. Ki 1847'de Paris'te yayınlanmıştır. Marx bu kitabında iddia ediyordu ki iktisatçılar mevcut cemiyetin yani burjuvazi cemiyetinin deruni teşekkülatını, hakiki mahiyetini iyi görüp anlamışlardır. Hayalci sosyalistler iktisadi vakaları iyi tahlil edememişlerdir. Proudhon'un dediği gibi mevcut cemiyetlerin teşkilatı bir makuledir, tarihi bir makuledir, kategori historik. İktisatçıların zannettiği gibi daimi ve mutlak bir hal değildir. Marx diyordu ki, toplumsal münasebetler üretim güçleriyle sıkı sıkıya bağlantılıdır. Yeni üretim güçlerinin keşfedilmesiyle insanlar üretim vasıtalarını değiştiriyorlar. Üretim vasıtalarını yani maişe sebeplerini kazanmak usulleri değişti mi, insanların toplumsal münasebetleri de değişiyor. Bu bakımdan her cemiyet üretim tarzına göre dönüşüm halindedir. İktisatçılar muayyen bir üretim tarzının semeresi olan bir toplum kadrosunun yani bir tarihi kategorinin toplumsal münasebetlerini tahlil ederek bildirirler. Burjuvalar, burjuvalar cemiyetinin iktisadi faaliyetini gösterirler ve menfaatlerini müdafaa ederler. Sosyalist ve komünistler ise proleterlerin nazariyatçısıdır. Yani proleterlerin menfaatlerine uygun olarak teşekkül edecek toplum kadrosunda meydana gelecek sosyal münasebetleri gösterirler. Marx ve dostu Engels, İngiliz, Fransız ve Alman sosyalistleri ile daimi münasebetlerde bulunurlardı ve Adiller İttifakı denilen cemiyette dahildiler. Bu cemiyet 1847'de Londra'da bir kongre aktetti ve bu kongrede Marx'ın ve Engels'in tesirleriyle ismini ve programını değiştirdi. Gizli ve ihtiracı şeklinden çıkarak beynelmiler bir propaganda cemiyeti mahiyetini aldı. İsmi de Komünistler İttifakı eşittir La Ligue ve Komünist ünvanına çevrildi. Bilahare beynelmiler eşittir Enternasyonal diye şöhret kazanarak bazı değişmeler ve aralıklarla bugüne kadar devam eden teşkilatın başlangıcı işte bu organizasyondur. Komünistler İttifakı 1848 senesi Şubat'ında Komünist Fırkası'nın beyannamesi Le Manifeste du Parti Communiste ünvanlı vesikayı neşretti ki Marx ve Engels tarafından yazılıp ittifakça kabul olunan bu beyanname onun en yaygın ve en meşhur eserlerindendir. Bu vesika sosyalistlerin adeta insan hakları beyannamesi demektir ve mevcut lisanların ekserisine tercüme edilmiştir. Dipnot 15. Şimal Türkçesine tercümesi var ise de Osmanlı Türkçesine tercüme edilip edilmediği malumum olmamıştır. Komünist beyannamesi, beşeriyetin iktisadi inkişaf şeklini beyan eden tarihi ve felsefi bir nazariye ile başlar. Marx ve Engels'in birkaç sene beraber uğraşıp icat ettikleri bu nazariyeye göre, zamanımıza kadar her cemiyetin tarihi sınıfların kavgası, la lutte de classe tarihiydi. Muayyen bir zamanda hakim olan fikirler daima o zamanda hakim olan sınıfın fikirleridir. Cemiyetlerde bir ihtilal kabiliyet ve temayülü hasıl eden fikirlerden söz edilir. Lakin bu Bununla ifade edilmek istenilen gerçeklik şudur. Eski cemiyetin içinde yeni bir organizasyon oluşmaktadır ve eski hayati yapının bozulması neticesi olarak eski fikirler de çürümektedir. Sınıflar kavgası tarihin muhtelif devirlerinde muhtelif şekiller almıştır ve bu kavga sınıfların menfaatlerinin tezadından doğmuştur. Lakin tarihi vetire, sınıflar zıddiyetinin antagonizm de klas ortadan kalkmasına doğru ilerlemektedir. Bugünkü cemiyet iki sınıfa, burçlular, burjuvalar ile emekçiler, proleter sınıflarına ayrılmıştır. Lakin sanayinin ilerlemesi, emekçiler arasında bugün görülen ihtilaf ki rekabetten kaynaklanmaktadır yerine cemiyetler vasıtasıyla bir ittihat, işbirliği ikame edecektir. Bu bakımdan burçluluk, burjuvazi kendi mezarcılarını hazırlamış oluyor demektir. Komünistler bütün memleketlerdeki amele fırkalarının, amele hareketlerinin oluşum şartlarını, cereyan şeklini ve umumi sonuçlarını en iyi anlayabilmiş olmakla beraber en ziyade azim sahibi olan kısımlarıdır. Bütün bu fırkaların yakın gayeleri hepsinde aynıdır. Amele sınıfını organize ettirmek, burçluluk hakimiyetini düşürmek, siyasi hakimiyeti emekçilere açmak. Beyanname, en medeni memleketlerde İngiltere, Fransa, Almanya, Amerika geciktirilmeksizin alınacak pratik tedbirleri de sayıyordu. Emlakın, yani arazinin devlet tarafından istimlaki, çok yüksek ve gelire göre artan vergi, mali itibarın, kredi ve nakil vasıtalarının devlet elinde toplanması, miri fabrika ve imalathanelerin ve umumiyetle miri istihsal vasıtalarının çoğaltılması, mecburi ve umumi çalışma, çocukların mecburi ve umumi eğitim ve öğretimi, zirai ve sınai çalışmanın birliği, işte acilen alınacak belli başlı tedbirler bunlar olacaktı. Komünist beyannamesinin en nihayetinde deniliyordu ki, kavga ve ihtilalle emekçiler zincirlerinden gayri bir şey kaybetmeyecekler. Kazançları ise bütün dünya olacaktır. Bütün ülkelerin emekçileri, birleşiniz! Son cümle, komünizm fırkasının beynamilel bir organizasyon olduğunu bütün açıklığıyla göstermektedir. Ve bugün Marksist sosyalistlerin tuttukları yoldur. Komünistler beyannamesi 1848 ihtilali başlamadan ancak birkaç gün evvel yayınlanmış olduğundan o ihtilal hareketinin müessirlerinden sayılamaz. Zaten sosyalizmden bahsedenlerin hepsi Marksizmin tarihi rolünün 1870 senelerine doğru başlamış olduğunu söylerler. Her ne kadar 1848'den itibaren komünist beyannamesi esaslarına muvaffak olmak üzere Almanya'da amele teşkilatına teşebbüslerde bulunulmuş ise de 1849 irticai bütün bu teşebbüslerin gelişmesine mani olmuştur. Karl Marx irticaın, gericiliğin başlamasıyla Londra'ya iltica etmek mecburiyetinde kalmıştır. Dipnot 16. 1849'da başlayan irtica zamanında Hristiyan dini, daha doğrusu müesses Hristiyan kiliseleri, amme perverlik, demokratlık ve özellikle sosyalistlik ve komünistlik hareketi aleyhinde burçlulara, burjuva sınıfına, zenginlere, sermayedarlara yardımcılık etmiştir. Halbuki Nasraniyetin amme perver ve hatta komünist olduğu evvelce görülmüştü. Whiting gibi sosyalistler komünizmi adeta Nasraniyetin bir yenilenmişi tarzında telakki ediyorlardı. Bu böyle olmakla beraber 19. asır ortalarında mevcut Hristiyan kiliselerinin hemen cümlesi, özellikle Katolik kilisesi, mevcut müesseselerin muhafız ve müdafiyi kesilerek onu yıkmaya ve devirmeye çalışan ihtilalcileri Allah düşmanı, insanlık düşmanı telakki ediyordu. Papa 9. Pi'nin 1849 senesinde İtalya piskoposlarına dağıttığı bir genelgede cemiyeti her türlü sarsıntı ve karışıklıklardan sakındırmak için yegane sığınma yerinin Papa'nın hüküm ve nüfuzu olduğunu bildirerek kilise emirlerine imhalkarlık, sonuç olarak Allah'ın ve insanlığın düşmanlarına halkı ifade ederek ayaklanma ve isyana teşvik için zemin hazırlamıştır deniliyordu. Gericilik hareketi esnasında sosyalistlerin harici faaliyetleri hayli sekteye uğramakla beraber sosyalizm fikir ve nazariyeleri işlenmekte devam eder. bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Distribution de la richesse. DICTRIBUTION DELARICHESSE. Chacun selon ses capacités. Chacun selon ses besoins. A C H A C U N S E L O N S E S C A P A C I T E S A C H A C U N S E L O N S E S B E S O I N U. Joseph Proudhon. J O S E P H P R O U D H O N. Qu'est ce que la propriété? Qu'est ce que la propriété? Q U S T J E K U E L A P R O P R I E T E. La propriété, c'est le vol. L A P R O P R I E T E J E S T L E V O L. Système de contradiction économique ou philosophie de la misère. C E S T E M E D E S J O N T R A D I J T I O N S E J O N O M I Q U S O U P H I L O C O P H I E D E L A M I C R E S. Catégorie J A T E G O R I E. Chartisme J H A R T I S M E. Hegel H E G E L Grün G R U N N H H E S S. La Ligue des Justes L A L I G U E D S J U S T E S. Magdeburg M A G D E B U R G Whiteling Wilhelm Whiteling W I L H E L M W E I T L I N G. Die Menschheit Y sei sein und why sei sein sollte. D I E M E N S J H H E I T W I E C I E C E I N U N D W I E C I E C E I N S O L L T E. Johann Gottlieb Fichte J O H A N N G O T T L I E B F I J H T E. Das Evangelium des Armen Sünders. D A S E V A N G E L I U M D E S A R M E N S U N D E R S. Garantien der Harmonie und Freiheit. G A R A N T I N D E R H A R M O N I E U N D F R H I H E I T. Friedrich Engels F-R-E-D-R-I-G-H-E-N-G-E-L-S. La misère de la philosophie, réponse à la philosophie de la misère. L-A-M-I-C-R-E L-A-P-H-I-L-O-C-O-P-H-I-E M-I-C-R-E. La Ligue des communistes. L A L I G U E D E S J O M M U N I S T E S. Manifeste. M A N I F E S T E. La lutte de classe. L A L U T T E D E J L A S S E S. Antagonisme. A N T A G O N I S M E. P P I. Scientifique. C-G-I-N-T-I-F-I-Q-U-E.